Ayrım 4, sayfa 43. İsmet İnönü, parantez, başbakan. Ayrılmayı düşünüyordum. Ben, sabırlı ve tahammüllü bir adam olarak tanınmışımdır. Arkadaşlarım, siyasi rakiplerim münakaşa ederler. Benim, sabırla ve tahammülle geçirdiğim her meseleden sonra, büyük bir gayret sarf ederek o işten kurtulmaya çalıştığıma, gayretimin bu maksada dayandığına hükmetmezler. Arkadaşlarım da, herkes de, o sabırlıdır, dayanır, dayanma gücü vardır. Ne kadar istesek dayanır derler. Sonra yine bir gün, yine zorladıkları zaman sabrımın hiç ummadıkları ölçüde tükendiğini görünce şaşakalırlar. Bu sefer beni haksızlıkla itham etmeye kalkarlar. Bütün hayatta kaderim bu. İşte o gece İsmet Paşa'nın sabrının taştığı nadir gecelerden biriydi. Sofrada konu trende açılan soruna, yani Tarım Bakanı'nın beceriksizliğine gelince İnönü'nün sabır taşı çatladı ve o suskun adam birden kükremeye başladı. Tıpkı bundan evvel diğer bazı vekiller hakkında yapıldığı gibi, fikrim alınmaya lüzum görülmeden vekillerim istifaya icbar ediliyor. Emir vakiler karşısında bulunduruluyorum. İleri sürdüğüm mütalalara itimat edilmiyor. Bunlar başkalarından tahkik ediliyor. En mühim memleket davaları alakadar olmayanlarla görüşülerek hep sofra başında kararlaştırılıyor. Sofradan emirler alıyoruz. Bu son cümle İsmet Paşa'nın sofraya sapladığı son bıçaktı. Sofra Atatürk'ün payitahtıydı. O halde isyan sofraya değil, sofranın baş köşesinde oturanaydı. Bir rivayete göre Atatürk bu noktada İsmet Paşa'ya kendi baş vekaletinin de böyle bir sofrada kararlaştırıldığını hatırlattı. Bir başka rivayete göre ise, "Anlaşıldı, bu gece doğru dürüst konuşamayacağız," dedi ve sofrayı terk etti. İnönü, daha sonra yazdığı anılarında o talihsiz gece yaptığı çıkışı şöyle savunacaktır. İsmet İnönü, parantez, başbakan. Evvelce de beni müteessir eden bir olaya cereyan etmişti. Atatürk'ten bilhassa rica ettim, yapmasın bunu. Vekillerden hangisini istemiyorsa, itimadı yoksa söylesin. Vekile söyleriz. Hiç kimse kendisinin itimadına mazhar olmadığı halde vekalette kalmak arzusunda değildir. Emin olsun bundan. Bunu değiştirmek mümkündür. Bunu rica ettim kendisinden. Bu nokta üzerinde son derece kırılıyorum. Toplanıyoruz. Herhangi bir vekili istifaya mecbur etmek için sert muamele yapmak, o vekil için çok ağır bir muamele oluyor. Başvekil olarak benim için de çok üzüntü verici bir hadise oluyor. Parantez, o gecede Atatürk çağırıyor denildiği zaman vekillerin türlü sebeplerle çoktan beri birikmiş olan dolgunluklarla sert muameleye mazhar olmaları ihtimali benim zihnimde bir kabus gibi canlandı. Parantez, sofrada şahıslara karşı çok kırıcı olmaya başladı. Ben onları müdafaa etmek zorunda kaldım. Evvela sakindim. Sükunetle geçiştirmek istedim. Halindeki tecavüz manasının arttığını gördükçe sabrım tükendi. Sonra şiddetle mukabele ettim. Mukabelemin şiddeti onu sükunete getirdi. Bununla sofra hayatımız ekşi bir hava içinde bitti. Şevket Süreyya Aydemir, parantez yazar. Atatürk'ün ertesi günkü hali üzerinde anlatılanlar hep birbirine uyar. Atatürk sinirlidir. O gece de belki hiç uyumamıştır. Köşkünde ne yapacağını da bilemez. Akşama doğru bir aralık yanına yaverini ve Cevat Abbas'ı alarak bir otomobil gezintisine çıkar. Keçiören'e vurur. Baraja döner. Oradaki küçük köşkte bir süre tek başına kapanır. Sonra gene şehre. Yanındakilerle hiç konuşmaz. İçine kapanık ve sıkkındır. Hasan Rıza Soyak, parantez genel sekreteri. O gün Ankara civarında yaptığı uzun otomobil gezintisi esnasında yanında bulunan Bolu mebusu Cevat Abbas Gürer'e konunun muhtelif hal şekillerinden bahsetmiş, hatta meseleyi Büyük Millet Meclisi'ne intikal ettirmeyi düşündüğünü söylemişti. Gezintiden sonra meclis binasına uğramış olması da belki bu düşüncesiyle ilgiliydi. Fakat oraya geldiği zaman meclis, olağanüstü toplantısını yapmış, Niyon anlaşmasını kabul ve tasdik ederek dağılmış bulunuyordu. Cevat Abbas bunları anlatırken meclise gelmesini geciktirmek için büyük gayretler sarf ettiğini de ilave ederdi. Meselenin Atatürk'ün kafasındaki halyolu İnönü'nün istifa ettirilmesiydi. O sabah görüştüğü genel sekreteri Hasan Rıza'ya bu fikrini şöyle açmıştı. Bilmiyordum. Meğer arkadaşımız bizim ikazlarımızdan mustarip oluyormuş. Kendisini bu ıstıraptan kurtarmak lazımdır. Bunun tek yolu da mesai arkadaşlığımıza bir müddet için olsun nihayet vermektir. Hasan Rıza durumu yumuşatmaya çalıştı. Efendim, biliyorsunuz başvekil paşa bugünlerde çok kederli ve yorgundur, dedi. İnönü'nün birkaç gün önce en küçük kardeşi Hayri Temelli'yi feci bir kazada kaybettiğini hatırlattı. Ama Atatürk kararlıydı. Evet, haklısın çocuk, dedi. Zaten ben onu da düşündüğüm içindir ki bu kararı verdim. Maalesef arkadaşımız yalnız kederli ve yorgun değil, aynı zamanda hastadır. Atatürk o akşam ünlü beyaz trenine bindi ve İstanbul'a doğru yola çıktı. Yanında yakınları ve Başbakan İnönü de vardı. Tren hareket edince ata yanındakilere işaret etti ve "Bizi paşayla yalnız bırakınız," dedi. Ataya eşlik eden erken birer birer vagonu terk ettiler. Nihayet iki eski dost trenin en arkasında Cumhurbaşkanı için ayrılmış olan özel vagonda baş başa kalmışlardı. Savaşın o cehennem günlerini omuz omuza yaşamış iki ateşten kahraman gibi değil, okyanusun ortasında tesadüfen karşılaşmış iki buz kütlesi gibi konuştular. İsmet İnönü, parantez başbakan. Beraber kahve içtik. Ben evvela çok müteessirdim. Ağlayacak vaziyetteydim. Gönlünü almaya çok istiyordum. Çok mustaribim, dedim. Bilmiyorum nasıl oldu, alem önünde olmasaydı, dedi. Ne düşünürsün, dedim. Birden uyandım. Her zamanki gibi geçmiş veya geçecek bir hadise addediyordum. Bu sual üzerine ayıldım. Teessürümü yendim. Bir şey düşünmedim. Ne emrederseniz öyle yaparız, dedim. Bir fasıla verelim. Hay hay, size müteşekkir olurum. Şekli, hastalık. Evvela izinle yapalım. Çok iyi. Kongreden, parantez, tarih kurultayı kastediliyor. Evvel mi, sonra mı? Nasıl istersen. Sofraya gidelim. Çok yorgunum. Gidip yatayım. Gizli tutalım. Kimi düşünürsün? Mazur gör. Kimseyi söyleyemem. Celal Bayar'a ne dersin? Hakikaten bana iyi tesir etti. En fazla 10 dakika süren bu diyalog neredeyse bir ömür süren dostluğun sonu oldu. Herkes sofra başında bu esrarengiz görüşmenin sonucunu bekliyordu. Kompartımanının kapısından önce İnönü çıktı. Yüzü ifadesizdi. Yemek salonundan hiçbir şey söylemeden geçti ve odasına kapandı. Mustafa Kemal ise az sonra sofraya katıldı. Merakla yüzüne bakanlara her şeyi iki kelimede özetledi. Oldu, bitti. O gece yanına çağırdığı genel sekreterine şunları öğütleyecekti. Biliyorsun, bizde bilhassa politikacılar arasında kökleşmiş çok kötü bir itiat mevcuttur. Bir adam makamdan çekildi mi derhal etrafı boşalır. En yakını gibi görünen kimseler tarafından dahi terk edilir. Bu sefer arkadaşlar bunun aksini yapmalı. Bu, sakin itiadı medeni insanlara yakışan hareketleriyle fiilen ortadan kaldırmak yoluna gitmelidirler. Bunun için de İnönü ile teması kesmemeliler. Kendisini yalnız bırakmamaları, hürmete asla kusur etmemeleri, hatta eskisinden daha fazla hürmet etmeleri lazımdır. İşte bunu sağlamaya çalışmalıyız. Tren, ertesi sabah Haydarpaşa'ya vardığında İsmet Paşa artık Atatürk'ün yanı başında değildi. Karşılayıcılar arasında bulunan Afet İnan, olup bitenlerden habersiz bir şekilde İnönü'ye yaklaştı ve ''Sarayda odanızı hazırlattım paşam.'' dedi. Ama Atatürk'ün verdiği cevapla buz gibi oldu. Paşa evinde istirahat edecektir. O, eski kötü itiyat orada işlemeye başladı. Karşılama heyeti Atatürk'ün peşinden garı terk etti ve İnönü rıhtımda yapayalnız kaldı. Aynı gün öğleden sonra Heybeliada'daki evinde Anadolu Ajansı'nın neşrettiği şu tebliği dinledi. Başvekil, Malatya mebusu İsmet İnönü, şiddetli sürmenaj neticesi olarak mutlaka esrar şeklinde mezuniyete ihtiyaç hissetmekte olduğundan, bahis ile tedavisini bitirmek üzere 1,5 ay müddette mezuniyet istemiş ve talebi tensip edilerek başvekalete iktisat vekili Celal Bayar'ın tayini muvaffık görülmüştür. Şevket Süreyya Aydemir, ikinci adamda Hazin Öykü'yü daha sıcak bir finalle noktalar. Şevket Süreyya Aydemir, parantez yazar. Dolmabahçe Sarayı'nda Türk Tarih Kurultayı açılmıştır. Atatürk locasındadır. İsmet İnönü'ye de locasına çağırır. Herkes kürsüde konuşulanları dalmıştır. Bir aralık İnönü, kimseye fark ettirmeden cebinden çıkardığı küçük bir kağıt parçasına birkaç kelime yazar. Atatürk'ün eline sıkıştırır. Bana hala dargın mısın? Kısa bir cevap aynı şekilde gelir. Sana dargın olabilir miyim? Bu kağıdı saklayabilir miyim? Nasıl istersen. Sayfa 49'da Atatürk'ün sofra başında çekilmiş bir fotoğrafı bulunmaktadır. Resmin altında şu yazı yazmaktadır. Sofrada içki içerken yemek yemez. Ekseriye tuzlu leblebiyle yetinirdi. ...20 Kasım 1937... Doktorumu terk ederim, rakımı terk etmem. İlk kriz 1 Kasım günü gelmişti. İlk ateş de 1 Kasım günü geldi. Tıpkı son sancının 1 Kasım sabahı geleceği gibi. 20 Kasım gecesi Çankaya Köşkü'nde o bildik sofralardan biri kurulmuş ve yine her zamanki gibi sabaha karşı dağınılmıştı. Ama Atatürk konuklarını uğurladıktan sonra odasına çekileceği yerde sıcak salondan üstünde ince bir kıyafetle ayrılmış, ayazda avluya inmiş ve havuz başında tek başına oturmaya koyulmuştu. Hava Kasım ayazında -4 dereceydi. Atayı uzaktan endişeli gözlerle izleyen Zevat, az sonra onun oturduğu yerde uyuyakaldığını fark etti. Rahatsız etmemeye çalışarak alıp yatağına yatırdılar. Sabah şiddetli bir titremeyle uyandı. Zatüre kapıdaydı. Doktorlar yetiştiğinde ateşi 39'u vurmuştu. Göğsünün sağ tarafında bir ağrı vardı. Ciğerde kan toplanmıştı. Doktorları bu kez işin çok ciddi olduğunu anlatıp perhize kesin riayet istediler. ''Peki rakı içemeyeceğim ama bana rahat bir uyku temin edin.'' dedi. Alkolü bırakanlarda ilk rastlanan şikayet olan uykusuzluğu gidermek için kendisine güçlü bir uyku ilacı verildi. Bu sayede o gece 9 saat deliksiz uyudu. İzleyen 5 günde de belki de ilk kez perhize ve öğütlere harfiyen uydu. Ağzına içki koymadan yatağında güneş dil teorisi üzerinde çalıştı. Ve hızla iyileşti. Ve yeniden hiçbir şey olmamış gibi gündüzleri işe koyuldu, akşamları sofraya kuruldu. Doktor İsmail Arar, parantez doktoru. Yemek konusunda son derece kanaatkârdı. Bizde rakı içerken genellikle yenen şeyleri yemekten hoşlanmazdı. Sofrada ekseriye bir miktar tuzlu leblebiyle yetinir. Yalnız bu mezeyle içerdi. Ancak sofra işi bittikten sonra sabaha karşı bir miktar yemek yerdi. Özellikle kuru fasulye ve pilavdan hoşlanırdı. O yüzden mutfakta bu yemeklerin bulunması adettendi. Esasen sabah kahvaltısı ve öğle yemekleri de mutat değildi. Kılıç Ali, parantez, silah arkadaşı. Bir gün doktoru Neşet Ömer Bey ziyaretine gelmişti. Atatürk laf arasında "Doktor," dedi. "Son zamanlarda bana sık sık ateş geliyor. Eskiden olmazdı böyle şey. Sebebi nedir?" Hoca bunu fırsat bildi ve "Efendim, bu bir ihbardır." cevabını verdi. Atatürk maksadı derhal anlamıştı. "Ya, o halde biraz tedbirli hareket etmek lazımdır," dedi. O akşam sofraya Doktor Neşet Bey de davetliydi. Atatürk kadehini dolduran garsona "Bana koyma," dedi. Hocanın ifadesine göre ihbar vaki olmuş. "Bir müddet alkolü keselim." Bu sözlerine derhal şunları ilave etti: "Bu demek değildir ki ben içmiyorum diye arkadaşların zevkine mani olacağız. Sen beyefendilere koy, onlar içsinler. Bilhassa Neşet Ömer Bey'e koy. Madem ki beni men ediyor, benim yerime içsin." Neşet Ömer Bey gündüz yaptığı tavsiyelerin kabul edilmiş olmasından memnundu. Bir müddet sonra Atatürk dayanamadı ve Neşet Ömer Bey'e dönerek "Doktor," dedi. "Hayli senedir içtiğimiz alkolü böyle bir anda bırakıvermek bilmem doğru mudur? Zannedersem bunu yavaş yavaş bırakmak daha iyi olacak. Mesela bu akşam birkaç kadeh içeriz ve bunu tedricen azaltarak sonunda tamamen bırakırız." Bu sözlerden sonra kadehinin doldurulmasını emretti ve şu hikayeyi anlattı: "Bismarck çok şampanya içermiş. Doktorları alkolü kesmek zamanının geldiğini kendisine ima etmişler. Bismarck dinlemiş ve "Sözleriniz doğru olabilir," demiş. "Fakat ben doktorumu terk ederim de şampanyamı terk etmem." Neşet Ömer Bey Atatürk'ün anlattığı bu hikayeyi dinlerken buram buram ter döküyor, yüzünden içinin acısı hissediliyordu. O sofrada onun karizmasının karşısına dikilip "Hayır paşam, artık durmalısınız," diyebilecek kimse yoktu. Bazı geceler dayanamayıp konuklarının yanında "Kemal çok içtin, yeter," diye isyan eden Latife Hanım da artık uzaklardaydı. Dostları ve doktorları söz geçiremiyorlardı. Söz geçirebilmesi için Avrupa'dan doktor getirildiğinde ise iş işten geçmiş olacaktı. Mustafa Kemal yaşamının son bir yılına giriyordu. Sayfa 53'te Atatürk'ün arkasında bir kalabalıkla yürürken çekilmiş bir fotoğrafı bulunmaktadır. Fotoğrafın altında da "Bu kez Paris postasından golf çorapları değil, ilaçlar çıktı" yazmaktadır. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları: Bismarck, B, I, S, M, A, R, C, K.